Ayrım 31. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 282. Kamyon hareket edip yavaşça öne doğru ilerledi. Bazı sert yükseklikleri geçip ardından hafifçe sallandı. Mutlaka feribota binmiştik. Motor kapandı. Sonra yeniden metalik ıslık çalar gibi bir ses ve ardından ağır bir çarpma izledi. Bir tren sesi mi? Makas değiştirme sesleri. Kuşku yoktu. Bir geminin bir treni taşıyabileceğini aklım almadı. Güverteye fırlayıp karaya, geriye dönmekten beni alıkoyan tek şey bu geminin Labot'tan daha büyük bir gemi olduğu düşüncesiydi. Gemiye binen diğer kamyonların sesleri bize kadar ulaştı. Yerlerini aldıktan hemen sonra motorlarını kapatmalarına rağmen yakıt kokusu içimize işliyordu. Annemin içeride yanacağımız korkusunun bana da bir parça bulaşmasını engelleyemedim. Hedefimize varmamıza bu kadar az bir zaman kalmışken yanmamız dayanılır gibi bir düşünce değildi. Yanmak veya boğulmak. Şoför sürücü koltuğundan aşağı atlayıp ardından kamyon kapısını çarptı. Oradan ayrıldığını anladım. Son seslerde kayboldu. Geminin düdüğü adam akıllı öttü. Denize açıldık. Sessizce el ele tutuşup zeytinyağı, salatalık turşusu ve kaçak tütünün arkasında oturduk. Şimdilik deniz sakindi. Ne korkunun ne de hayal gücünün beni sarmasına izin vermeliydim. Bütünüyle mantıklı düşünmeliydim. Şayet hayatları tehlikede olsaydı, kendi istekleriyle yasal şekilde seyahat edenlerin hiçbiri gemide olmazdı ve şimdi şoför gitmişti. Yalnız olduğumuz sürece kimse bize bir kötülük yapamazdı. Yalnız kalmak, beraber olmak iyiydi. Annem kısa sürede yeniden uyudu. Kendimi uyanık tutup olası bir duruma hazır olmak istiyordum. Geminin motorları güçlüydü ve monoton bir gürültü çıkarıyordu. Geminin gövdesindeki titreşimler bedenlerimize işliyordu. Gariptir ki bir tür sakinleştirici etkileri vardı. Gözlerimi kapatıp Love Boat'un burnunun dalgaları yarıp denizde ileri doğru atıldığını hayal ettim. Nereden nereye gittiğimizi bilmiyordum. Hele yolculuğun ne kadar süreceğini hiç bilmiyordum. Yakında İsveç'e gelmeyi umuyordum. O kadar açtım ki. İsveç'te yeniden Bayan Mesinoviç'le birlikte gerçek bir yemek yiyecektik. Hala bir şişe suyumuz vardı ve yolun sonuna kadar mutlaka şoförün yardımıyla şişeyi doldurabilirdik. Ama neredeyse hiç bisküvimiz kalmamıştı. Son küçük bir parça belki açlığımızı bastırırdı. Belki yalnızca tek bir salatalık turşusu. Bir anneme, bir de bana. Dişlerimin arasında nasıl kıtırdayacağını, midemi dolduracak şeker ve sirkeli o harika baharatlı karışımın tepeden tırnağa her bir hücreme nasıl yayılacağını hayal ettim. Aslında ne olabilirdi ki? Şoför başından beri bize kızgındı. Üstelik garanti fark etmeyecekti. Mallar indirildiğinde alıcılar, turşular ve zeytinyağından çok sigaralarla ilgilenecekti mutlaka. Öyle olmasa bile, annem ve ben çoktan dağları aşmış olacaktık. Belki o zaman kabahat şoförde bulunabilirdi. Tabii bu da bir parça haksızlıktı. Ama yalnızca bir parça. Çünkü aslında tamamen suçsuz değildi. Bir bakıma bize karşı davranışlarıyla o suçlamayı hak ediyordu. Annemin elini bırakıp karanlıkta dikkatlice öne doğru ilerledim. Kasalardan birini fark ettim, sonra diğerini. Kim bilir hangisinde tütün ve zeytinyağı vardı. Salatalık turşuları nerede saklanıyordu? Hepsinin birden kokusunu alıyordum ama hangi kasada ne olduğunu bilmiyordum. Yalnızca her birimize birer tane. Ama annem bu tip işlere bulaşmak istemiyordu ve mutlaka hayır derdi. Tabii hakkı vardı. Çalmak hem yanlış hem de tehlikeliydi. Öte yandan eğer yalnızca bir tane aşırırsam, annemin bilmesine gerek yoktu. Uyuyordu ve bunun için uyandırılmayacaktı. Üstelik onun hapları vardı. Benim de bir şeye ihtiyacım vardı. Özellikle bu kadar yorgunken uyanık kalmak hem kocaman dalgalar ve yangına hem de şoföre karşı nöbet tutmak zorundaydım. Ambalajı biraz tırtıkladım. Bir çeşit kalın kartondu. Aslında bir bıçak kullanmalıydım. Ama sabırlı olup tırnağımla yeterince tırtıklarsam bir delik açabilirdim. Bir kez delik açıldı mı, onu küçük parmağımla genişletip ardından 2-3 parmağımı, sonunda bütün elimi kutuya sokabilirdim. Çok kısa tırnaklarımla kartonu kazımaya başladım. Önce işaret parmağımla ama çabucak vazgeçtim. Ambalaj sandığımdan çok daha sertti. Sonra orta parmağıma sıra geldi. Yalnızca devam etmeli, hala her birini sırayla kullanabileceğim parmaklarım olduğu için şanslı olduğumu unutmamalıydım. O sırada bir şeyler oldu. Bari sigaralar veya zeytinyağı kutusuna rastlamamış olsaydım. Sonra neredeyse delik açılmıştı. Annem rüya görüyor ve anlaşılmaz kelimeler sayıklıyordu. Bir şey olmazdı. Hiç kimse gemi motorlarının gümbürdeyen monoton sesinden başka bir şey duymazdı. Üstelik güvertede yalnızdık. Acaba yalnız mıydık? Bir anda aklıma gelen bir düşünceyle hemen tırmıklamayı durdurdum. Yalnızca annem ve ben miydik, yoksa güvertedeki kamyonların bazılarında bizim gibi gizlenmiş insanlar var mıydı? Kamyon kasasının dibinden emekleyip branda bezinin altından dikkatlice dışarı bakmalı mıydım? Gemi düdüğü yeniden öttü. Döndüğümüzü ve hızımızın azaldığını fark ettim ve turşuları tamamen unuttum. Şimdi insan sesleri ve güvertede yükselen bir hareketlenme işitiliyordu. Korkup haykırmasın diye annemin ağzına bir elimi kapattım ve onu uyandırdım. "Anne, sanırım geldik. Hiç sesini çıkarma," diye fısıldadım. Gemi bir şeye çarptı ve durduğu yerde aşağı yukarı sallandı. Sonra oldukça hareketsizleşti. Artık denizde yol almıyorduk. Aracın kapısı açıldı ve içeri birisi girdi. Şoför olmalıydı. Limanda deniz ve feribot artık o kadar ürkütücü değildi. Daha tehlikeli olanlar şimdi bizi ortaya çıkarabilecek olanlardı. Ve her şeyden kötüsü şoför. Araç güverteden hareket edip önceki yükseklikten geçerek indi ve yeniden durdu. Yeni bir ülkede, yeni bir sınırda olmalıydık. Ancak şoför hiç kimseyle konuşmadı ve motor çalışmaya devam etti. Ortaya çıkarılma korkusuyla nefesimizi tuttuk ama sonra araca gaz verildi ve çalıştırıldı. Hemen sonra hızımız artmıştı. Şoför annemi dinleyip çöp alanına yakın çıkışın yakınlarında durmasa, bizi birbirimizden ayırmasa her şey hala iyi olacaktı. Annem ne kadar korktuğumu hissetmişti. Bana sarılıp fısıldadı. Bana savaş öncesini anımsattı. Kafamda tek tek resimler belirip bir film haline dönüştü. Yediğimiz krepler, gittiğimiz turlar, çaldığımız müzik. Annemin sözleri o denli yumuşak ve teskin edici bir rüzgar gibi geldi ki neredeyse uykuya dalacaktım. Ama uyumak, tecavüze uğramak ve ölmek istemiyordum. Buna karşı mücadele etmek istiyordum. Yorgunluğun galip gelip göz kapaklarım kapanmak üzere olduğu her seferde o iğrenç şoför üzerime yatmış hareket ediyor, bu arada çöplükteki sıçanlar ayrık duran bacaklarımda geziniyordu. Neyse ki kalbim o kadar hızla çarpıyordu ki sıçanların ısırmasından ve şoförün sonuna kadar içime girmesinden saniyeler önce beni uyandırıyordu. Annem saçımı okşayıp son kalan suyu bana verdi. "Huzur içinde uyu küçük kız kardeş. Sana hiçbir erkeğin dokunmasına izin vermeyeceğim. Ölümün pahasına söz veriyorum." Büyük bir yudum su içtim ve kendimi kontrol etmeye çalıştım. Annem ne dediyse uyuyamadım. Uyanık kalmak zorundaydım. Bağırmaya başlamamak veya kamyon giderken arka kapıdan aşağı atlamamak için olumlu ve berrak düşünmeye kendimi zorlamalıydım. Olumlu ve berrak. Suyun biraz yardımı oldu. Araç da hızlı gidiyordu ve durmak üzere değildi. Belki çöp alanını geçmiştik. Gittiğimiz her kilometrede kendimi, başımıza gelebilecek her şeyin, şimdi ebediyen arkamızda bıraktığımız olaylara yeğlenebileceğine inandırmaya çalıştım. Ama yorgunluk o kadar ağır basıyordu ve o denli güçsüzdüm ki her şey yeniden bulanıklaştı. Kısa bir süre sonra kamyonun monoton gürültüsü, annemin sakinleştirici sesiyle karışıp her şey kontrolden çıktı. Bir tanrıya inanmıyordum ama artık insanlara da inanmıyordum. Her ihtimale karşı dua etmemeye de artık cesaretim yoktu. Sevgili tanrılar, abimin yaşamasına izin verin, kaçmasına izin verin. Esma'nın Paris'te aşık olmasına ve Mirsat, Milena, hepsinin yaşamasına izin verin. Kalbimde bir bıçak hissettim. Son derece karanlık ve tehditkar bir giriş müziği işittim. İnançlı olmamanın cezası şimdi gelmişti. İçgüdüsel olarak inanmadığım tanrılardan çok fazla şey istediğimi fark ettim. Bir inançsızdan bu kadar çok istek gelmesinin geri tepeceğinden korktum. Ama onların hepsinin hayatta olmasından başka nasıl olur da daha az istekte bulunabilirdim. Kendimi toplamaya çalıştım. Tanrı yok, merhamet yok, bulunabilecek ilahi hiçbir yardım yok. Kendimiz sorumluyuz. Kendimiz bir şeyler yapmak zorundayız. Her birimiz yalnızca kendimize sahibiz. Eğer şanslıysak birbirimizi hissedebiliriz. Biz kendimiz, kendim. İnsanın nasıl kendisi olabileceği veya yalnızca var olması üzerine kuruntulu kuruntulu düşünmeye başladığımdan bu yana biraz daha açıklayıcı bir sonuca yaklaşabilmiş miydim? İnsan buna düşünerek ulaşabilir miydi? Uzun süreli eğitimler mi gerekliydi, yoksa tam bunun tersi miydi? İnsanın kendi olabilmesi yaşayarak ulaştığı bir şey miydi? Küçük kız kardeş, uyan, sayıklıyorsun, sus. Annem, annem var. Annemin yanında ben varım. Kendimiz değilsek de birbirimiz için varız, beraberiz. Gözlerimi ovuşturdum ve bir yudum su içtim. Kamyonun hızı iyice azalmıştı. Kamyon durdu. Çiş molası mıydı? Belki de tekrar şoför değişecekti veya çöp sahasındaydık. Bize çabucak dışarı çıkmamız bağrıldı. Nefes almak için mücadele edip kendimi bunun sıradan bir mola olduğuna ve biraz temiz havanın bize iyi geleceğine ikna etmeye çalıştım. Veya annem kadar kuvvetli ve cesaretli olacaktım. Yalnızca kımıldamadan yatıp hayatımızı kurtaracaktım. Adam işini bitirip gidene dek yukarıda, havada yok olacaktım. Şoför dışarıya çıkıp çabuk olmamız için yeniden bağırdı. Ama daha önceki molalarda olduğu gibi arkadaki brandayı kaldırmaya çalışmıyordu. Arkadaki kapağa doğru emekledik. Karanlıkta brandayı açmak için çözeceğimiz ipleri ararken annemin elleri titriyordu. Yapamadı, ben denedim. İpler çözülünce arka kapağı aşağı ittim ve sonunda brandayı da yana çektim. Şoför biraz ileride duruyordu. Durmadan sigarasını içip bana bakıyordu. İçimden bir ses bana bunun sıradan bir mola olmadığını söyledi. Bu kez farklı bir şey vardı. Neyse ki görünürde bir çöp alanı yoktu. Kamyonun arkasından aşağı indim. Annemin inmesine yardım ederken motorun hala çalıştığı dikkatimi çekti. Şoför artık o kadar öfkeli değil, daha çok sinirli ve sabırsız görünüyor. İsveç'te miyiz diye sordu annem. Bunu beklemiyordum. Her şey bitmiş miydi, gelmiş miydik, bu mümkün müydü? Neredeyse dedi şoför ve geriye, ön tarafta açık duran kapıya doğru gitti. Plan değişti, sizi daha ileri götüremem. Kamyona çıktı ve sürücü koltuğuna oturdu. Pencereden dedi ki, bu benim kararım değil, üzgünüm, artık yürümeye başlayın. Annemin yavaşça ama dediğini duydum, gerisini motorun hızlanan sesi bastırdı. Kamyon hareket edip gözden kayboldu. Giysilerimizi ve son iki parça bisküviyi almaya dahi zamanımız olmamıştı. Danimarka'ya hoş geldiniz. Bir yanda yeni boyanmış gri bir yüzeyin üzerinde anlaşılmaz kelimeler yazan uzunlamasına binalar, diğer yanda birbirini kesen bir sürü demiryolu. Büyük bir tren garına çok yakın olmalıydık. Ancak hangi ülkede, hangi istasyondaydık? Bayan Mesinovic'in anlatımlarını anımsadım. Polise gitmemiz gerekiyordu. Annem kaldırıma oturdu ve ağlamak üzereydi. Elini tuttum ve dedim ki, gel anne gidelim. Ama küçük kız kardeş, biz İsveç'te değiliz. Nereye gideceğiz, nerede olduğumuzu dahi bilmiyoruz. Almanya'dan deniz yoluyla uzaklaşıp yeni bir sınır geçtiğimize ilişkin net bir sezgim vardı. Almanya ve İsveç arasındaki yassı ülkenin ismi dilimin ucundaydı. Evlerde ondan söz edildiğini biliyordum ancak ismini anımsayamıyordum. Gel şimdi anne, biz demir yolunu, kamyonun gittiği yönde izleyelim. Bu kadar çok ray varsa, tren istasyonu çok yakınlarda olmalıydı. Orada polise yolu sorabilirdik, bize mutlaka devam etmemiz için yardım edeceklerdi. Demir yolunda hareketli bir trafik vardı. Belki İsveç'e bir tren kalkıyordu. Yeni yaşamımız o denli yakındı. Birkaç dakikalık yürüyüşten sonra, trenlerin girip çıktığı geldiği koskoca bir bina seçtim. İki alışveriş torbası taşıyan, o kadar doluydular ki neredeyse kaldırıma düşeceklerdi. Bir kadın bize doğru yürüyordu. Annemin elini bir kez sıkıp cesaretimi topladım. Temiz bir İngilizce ile hello ve how do you do ve excuse me dedim ve en yakın polis istasyonunu sordum. No English diye yanıtladı kadın gözlerime bakmadan ve aceleyle gitti. Yabancı kadın neredeyse bizim kadar korkmuş görünüyordu. Ağzına kadar dolu alışveriş torbasını zar zor taşıyabildiği halde koşar gibi yanımızdan ayrıldı. Annemin bütün bedeni titriyordu. Onu ileriye doğru çektim. Yol bitti. Bizimkini kesen bir yolun arkasında bisiklet park etme demirleri ve tren istasyonunun peronlarına inen bir sürü merdiven vardı. Kesişen yola doğru annemi çektim. Araba trafiğinden dolayı kısa bir süre durduk. Tamamen sarı saçlı genç bir adam bisikletini kilitlerken bize gülümsedi. Bu bana cesaret verdi. Lütfen bize yardım edin. Polisi bulmamız gerek. Nerede bulacağımızı ve nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bana şaşırarak baktı ve sorumu yinelememi rica etti. Ardından Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da merkez istasyonunun hemen arkasında olduğumuzu söyledi. Bunu bilmiyor muyduk? Ham Torvet'teki en yakın polis merkezine gidiş yolunu açıkladı, ancak benim kafamın ne kadar karıştığını görmüş olmalıydı. Korkmamıza gerek olmadığını, bizi oraya götüreceğini söyledi. Sırt çantasından bir paket çikolata çıkarıp bize ikram etti. Biz reddedip teşekkür ettik. Onun dostça davranışlarına rağmen bir şey yiyemeyecek kadar dehşete düşmüştük. Genç adam istasyonun tam içine kadar gidip bir bankoda üniformalı bir polis memuruyla konuştu. O da arkadaki bürosuna girmemizi rica eden daha yaşlıca bir meslektaşını çağırdı. Genç adam dışarıya çıkarken el sallayıp bağırdı. Danimarka'ya hoş geldiniz. Her şey gönlünüzce olsun. 31. ayrımın sonu. Sayfa 289.